Herkese merhabalar, ben Onuran Keskin. Bu videoda sizlerle birlikte neden donanım haber olarak Fujifilm X-T4'ü seçtik? Bunun üzerine ufak bir söyleşi yapacağım. Eğer siz de donanım haber gibi teknoloji tanıtımı içeren videolar çekmek istiyorsanız belli başlı ekipmanlar almanız lazım. Donanım haber benzeri diyorum. Kişisel kanalınız için de olabilir, teknoloji kanalı olabilir, yemek kanalı olabilir, herhangi bir kanal olabilir. Neden Fujifilm X-T4'ü tercih etmeniz hakkında bilgiler vereceğim, tecrübeler aktaracağım. Bu video Fujifilm X-T4'ün teknik özelliklerini barındıran bir video değil. Teknik özelliklerine gidin, sitesinden bakın. Bu video tecrübelerimi aktardığım, yaklaşık bir yıldır kullandığım hem kendi bireysel kameram X-T4 hem de donanım haberde kullandığımız kamera olan X-T4'ü tecrübelerim doğrultusunda anlatacağım. Ekipmanları anlatacağım. Sadece X-T4 özelinde de değil. Neden tercih ettik? Bunun sonucunu bu video sonunda bulacaksınız. Şimdi ben X-T4'ü tercih etmeden önce Blackmagic Pocket Cinema 4K kamera, sinema kamera 4K'yı çok düşündüm. Çok düşündüm. Video olarak baktığınız zaman kesinlikle o Bravo D ile birlikte 4:4:4 çekim yapmasıyla, renk derinliği ile birlikte 12 bit çekim yapmasıyla internal olarak, yani herhangi bir kayıtçıya ihtiyaç duymadan yapması Blackmagic'i orada çok ön plana çıkartıyor. Belki 4-5 bin lira farkla hani çekime hazır hale getirebiliyorsunuz şeyi, Blackmagic Pocket kamerayı. Fakatı var. X-T4'e baktığınız zaman hem video konusunda başarılı bir cihaz, hem de fotoğraf çekme konusunda başarılı bir cihaz. Yani Blackmagic Pocket'la fotoğraf özelliği var. Fotoğraf çekebiliyorsunuz fakat X-T4 bir fotoğraf makinesi. Yani video özellikleri kazanmış bir fotoğraf makinesi. Önce bunu burada bir kararlaştıralım. Bu cihaz fotoğraf makinesi. Bir video kamera değil, bir sinema kamera değil. Bu cihaz 20 dakika güncellemeden sonra, 30 dakikadan sonra kendini kapatıyor. Bu cihaz ısınıyor. Bu cihaz derece olarak ısındığı zaman gene kendini kapatıyor. Blackmagic'te öyle bir sorun, problem yok. Fakat, işte fakatlar var ya, bir iş çektiniz ve fotoğraf çekmeniz gerekiyor. X-T4 hazır. Blackmagic Pocket Cinema kamera da fotoğraf çekiyor ama o kadar kaliteli değil. Çünkü bu bir fotoğraf makinesi dediğim gibi. O yüzden hem fotoğraf çekebilen hem de video özellikleri gayet iyi olan, gayet yeterli olan bir cihazdan bahsediyoruz burada. Isınma konusuna gelince şöyle, benim kullandığım X-T4 belki de piyasadaki en böyle hacimsel X-T4'lerden bir tanesi. Sadece bir external recorder, bir Atomos Ninja falan alsam, ya orada, o zaman hemen ona da değineyim. External kayıtçı aldığınız zaman Ninja 5 veya yani Ninja V, artık nasıl telaffuz etmek istiyorsanız, direkt ProRes özellikler geliyor. Yani ProRes çekim yapabiliyorsunuz. 10 bit çekim yapabiliyorsunuz. Video kısmını da bir takım geliştirmelerle daha da ileri atıyorsunuz. Ha, şöyle bir sıkıntı var. ProRes RAW ne olacağı muamma. Yani Atomos'a sorduğumda işte takipte kalın falan filan yaptılar. Net bir cevap yok. Fujifilm X-T4 değil de Fujifilm'in orta format kameralarına baktığınız zaman onlarda ProRes RAW seçeneği var. Aslında açık kaynaklı bir cihaz Fujifilm X-T4. Ama Atomos o tarafta geliştirme yapmamış X-T4 için. Yani böyle bir eksiğinin olduğunu da söyleyebilirim. Eğer öyle bir imkanınız olursa, öyle bir seçenek gelirse, Atomos'ta ProRes RAW kayıt yapabilirsiniz. O zaman Blackmagic Pocket'a daha da ciddi bir rakip oluyor bu cihaz. Gene ama şöyle bir şey kalıyor. Atomos aldığınız zaman 8-9 bin lira daha vermeniz gerekiyor. Orada zaten internal olarak çekebilen var ama gene fotoğraf özelliği baki kalıyor. Benim kullandığım X-T4'e geçecek olursak, ben bir tane cage aldım. Powerbank takabiliyorum. 3 tane bataryası var. Batarya kitini alacaktım. Powerbank taktıktan sonra her bir bataryası, yanlış hatırlamıyorsam, 2750 mAh'lik bir güce sahip. 20.000 mAh'lik bir batarya taktığınız zaman neredeyse hani 10 tane pil, 6-7 tane pil takıyor gibi bir şey oluyor. Bu da sizi bir gün boyunca çok rahat bir şekilde idare ediyor. Ve ikinci powerbank'iniz de olursa Aman yarabbim, yani çekebileceğiniz kadar çekin, hiç problem kalmıyor o konuda. Bizim de donanım haberde kullandığımızda bir tane batarya var. Yani biraz sıkıntı yaşıyoruz. Ha, şarja takıyoruz, çekiyoruz. Burada prizde takma imkanımız var ama olmazsa sıkıntı olabiliyor dışarısı çekimleri için. Hemen şimdi ekranını söyleyeyim. Ekranı dönebiliyor. Güzel özellik. Ben ama 360 dönmesini isterdim. Yani bakın, sıkıntı yaratabilir ya. Bu olası bir kazada kamerada kameranın ekranında sıkıntı yaratabilir. İç çekimler için iyi, açıları iyi, vlog için iyi. Fakat dışarıda çekim yaptığınız zaman gün ışığında yetersiz kaldığını söyleyebilirim. Yani klip çekimi yaptığım zaman biraz göremiyorum mevzuyu. O yüzden hani harici bir monitörde takabilirsiniz. Harici monitöre vereceğiniz parayla da bir kayıtçı da alabilirsiniz gibi bir durum çıkıyor ortaya. Ama benzeri şeylerde de, modellerde de öyle güçlü bir ekran olduğu söylenemez. Benzeri modellerden kastım ne? A7 S3 mesela. Donanım haberde X-T4 kullanıyoruz ama A7 S3 kullananları da bildiğim yayıncı kuruluşlar var. YouTuberlar var. O cihaz da çok güçlü. Ama 35 bin liradan giriş yaptı ülkeye. Şu anda 45-50 liraysa bence alın derim. Eğer bütçeniz varsa. Muhtemelen dolarla daha da çıkacak. O firmanın da, burada firmalar, ya Sony müthiş bir firma. Ama Türkiye'de 35 bin lirayla girdi Sony Türkiye'ye A7 S3 modeli. Ve dolar değişmemesine rağmen bir ay sonra 45 bin lira oldu. Amerika fiyatı 3300 dolar, 3500 dolar diye hatırladığım bir model. Yanlışım varsa düzeltirsiniz. Bir anda 45'e çıktı. Şimdi de muhtemelen gelen güncellemelerle birlikte fiyatı da yükselecektir diye düşünüyorum. O yüzden alabiliyorsanız almanızda fayda var. Onda bunda olmayan ne var? Başlıca ana özellik olarak 4K 120 kare diyebilirim. Ki ben kullansam 4K 100 kullanırım. A7 S3'ü karıştırdığımda 4K 100'ün olmadığını hatırlıyorum. Yanlışım varsa gene düzelsin kullanan arkadaşlar. 4K 50 kullanıyoruz. Aslında yapmamam gereken bir şey var bu kamerada. 4K 50 çektiğim zaman shutter'ı 1'e 100 olarak seçmem lazım. Fakat biz 1'e 50 olarak seçiyoruz. Işıktan avantaj sağlayabilmek adına, fazla ISO'ya yüklenmemek adına. Eğer çekim yapıyorsanız 1'e 100 çekim yapmanızı tavsiye ediyorum. Bazen yazıyorlar 4K 60 niye değil, niye 4K 50? Arkadaşlar 50 Hz'lik bir ülkede yaşıyoruz. Yani gördüğünüz neredeyse çoğu şey 50 Hz'de çalışıyor. 60'a aldığınız zaman bir flicker yapmaya başlıyor, tarama yapmaya başlıyor ekran veya ışıklar. Eğer Amerika'da yaşasaydım 100 Hz, 120 Hz, 60 Hz'de onlar çalışıyor diye biliyorum. 120 Hz'de rahatlıkla çekerdim yani, ama biz 50 Hz'lik bir ülkede yaşıyoruz. O yüzden 50 kare çekiyorum. 60 kare çekmenin bir anlamı yok. Teknik olarak da 1 Hz 1 kare diyebilirsiniz aslında. Kameranın lensine geçelim. Burada 18-55'lik bir kit lens kullanıyoruz. Ucuz bir lens. Pahalı bir lens değil. Zoom bir lens. Yani 18'den 55 mm'ye kadar zoom değeri belirleyebiliyorsunuz. Zoom yaptığınız zaman diyaframdan kayıp yaşıyorsunuz. Yanlış olmasın herhalde 5.6'ya kadar düşüyor diye hatırlıyorum bu lens özelinde. Fakat burada 16 mm prime bir lensimiz var. Nedir prime lens? Yani herhangi bir milimetre değerine değişiklik yapamıyorsunuz. 16 milimetre de sabit. Herhangi bir zoom, dijital zoom ayrı, ondan bahsetmiyorum. Optik olarak herhangi bir zoom gerçekleştiremiyorsunuz. Bunun avantajı olarak da 1.4 f diyafram değerine sahip. T diyafram değeri değil. Çünkü fotoğrafçılar için üretilmiş bir lens aslında. F diyafram değerine sahip. Bunu neyde kullanıyorum? Herhangi bir ürüne çok yakın çekim yapacağım zaman direkt 5 santim 10 santim yakınına getirip çekim yapabiliyorum. 1.4 diyaframı da aldığım zaman gayet arkası flu sinematik bir görüntü elde edebiliyorum. Kimi flu'yu sevmiyor, sinematik görmüyor ama gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bunda, yani 18-55 kit lensle o kadar yakından çekim yapamıyorsunuz. Fakat bu da gerçekten kullanışlı bir lens. Hemen önde bir tane filtre var, ona geçeceğim ama ona geçmeden önce bunda şöyle bir sıkıntımız var. 1.4 diyaframı aldığımız zaman çok parlak olduğu için görüntü, bir ND filtre kullanmanız gerekiyor. Bizim de ND filtremiz yok. O yüzden hani 1.4'te çok kullanma imkanı olmuyor. Güzel ciddili bir ışık varsa ortamda onu ayarlamanız gerekiyor. Şimdi bu 18-55 mm lensin önünde şöyle bir polarize filtre var. Gerçi biraz kirli duruyor ama görevini yerine getiriyor. Hemen filtre seçimini de söyleyeyim. Filtre seçimi yapacaksanız lensinizin ön tarafında bir tane çap işareti var. Radyus mı denir artık? Çap işareti. 58 mm'lik bir polarize filtre. Yani polarize filtre veya ND filtre alıyorsanız lensinizin ön çapına bakmanız lazım ki uyumlu olsunlar. Bakın bu 67 ön çapa sahip, 67 mm ön çapa sahip. Bu 58 mm. Şimdi bu polarize filtre alameti farikaları olan bir filtre yani. Müthiş bir filtre. Neden? Şimdi biz telefon çekimleri yaptığımız zaman dışarıda bakıyoruz. Diyoruz ki telefonun ekranı gün ışığında problem yaratmaz. Ama videoya geçiyorsunuz. Videoda hiçbir şey gözükmüyor ekran namına. O yüzden kişiler de haklı olarak diyor ki ya böyle böyle dediniz ama burada gözükmüyor. Ekran gözükmüyor. Haklılar. Bu filtre sayesinde dışarıdaki çekimlerde direkt ekran ışığını çekme şansımız oluyor. Yani yansımaları engellediği için ekranı rahat bir şekilde çekebiliyoruz. Buna örnek vermek gerekirse bazen çok temiz bir deniz görürsünüz ya. O işte aslında polarize filtrenin alameti farikası. O dışarıdaki yansımaları yani güneşten gelen yansımaları kestiği için illa doğal ışık kaynağı olmasına gerek yok. Kestiği için içerideki yani o katmanın altında kalan görüntü size daha yansımasız geldiği için direkt her detayını görebiliyorsunuz. Bunu televizyonda veya telefonda şu an zaten neye işe yaradığını gösteren bir görsel koymuşumdur. Şöyle bir sıkıntısı var. Bu da garip bir bilgi. Yani bulamazsınız belki. AMOLED ekranına sahip cihazlarda bir sapıtıyor. Bir gökkuşağı taraması yapıyor. Bu da garip bir bilgi. Artık kullanır mısınız, kullanmaz mısınız bilmiyorum ama bilgi bilgidir. Hemen bunu yerine taktık. Aslında çok böyle omurilikten gelen bir refleks edinebiliyorsunuz bu cihazda. Yani her şey elinizin altında. Gerilla çekime çok uygun bir cihaz. Benim rahatsız olduğum kısım işte 20 dakikadan 30 dakikadan fazla çekim yapamaması. Ve menüsüne alışamadım. Yani menüsü çok daha hızlı olabilirdi. Buradan hemen bir tuşla Still Movie ile birlikte tak tak geçiş yapabiliyorsunuz. Solda fotoğraf çekim modları var. Enstantane ayarlıyorsunuz. Fakat ben bunu C'ye getirip buradaki ISO'yu da T'ye getirip şuradaki triggerlardan ayarlamayı daha çok seviyorum. Daha hızlı buluyorum. İsterseniz şu trigger'a veya diğerlerine iki tıkla da lensiniz destekliyorsa diyafram ayarına ulaşabildiğiniz bir kısa yolda atayabiliyorsunuz. Bir diğer eksi yönünde söylemek gerekirse kulaklık takmak istiyorsanız bir tane Type-C'den 3.5 mm jack'a çeviren bir kulaklık adaptörü bulmanız lazım. Bu da eğer fazla bataryanız yoksa hem dinlerken hem de şarj edemeyeceğiniz anlamına geliyor. Bu eksi bir özellik. Yani bunun olmaması gerekirdi diye düşünüyorum. Bir 3.5 mm'lik kulaklık gayet ürüne yakışırdı açıkçası. Kamerayı aldık. X-T3 de alabilirsiniz. X-T3 de benzer, aynı sensörü kullanıyor. Benzer yapıda bir cihaz. Burada yanında 3 tane Godox ışık aldık. LED ışık, LED yabancı arkadaşların deyimiyle. Bu RGB bir ışık. Hemen şöyle 10, 10 ve 10 yapıyorum. Bir tanesinin şarjı yokmuş. Evet. O aramızdan elendi. Şimdi yakın çekimler yaptığımız zaman bu ışıklar çok işe yarıyor. Çok hayat kurtarıyor. Aperture marka var. Aynı böyle ürün. Onda bu kısım yok. Bu güzel bir avantaj. Bunu bağlayabiliyorsunuz. Benim rig'de mesela HotShow aparatımla birlikte herhangi bir pozisyona getirebiliyorum. Bunu sevmezseniz Allian anahtarıyla birlikte burayı çıkartıyorsunuz. Yani ürün sadece böyle kalıyor diyeyim size. O da güzel özelliklerden bir tanesi. Burada hue ve saturasyon ayarı var. Modlar arası geçiş yapabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda da bir color moda geçiyor. Buradan 2500 Kelvin'den 8500 Kelvin'e kadar bir beyaz ışığı dengesi ayarlayabilirsiniz. Bu ekipmanlarla birlikte sizi temin ediyorum ciddi bir kazanç sağlayabilirsiniz. Her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Bu ekipman diyelim 100 bin lira olsun, tamam mı? Dolardan bağımsız. Öyle bir platformdayız. 100 bin lira. Eğer bu ekipmandan 100 bin lira kazanırsanız bu ekipmanı bedavaya almış olursunuz. Yani alacağınız ürünlere böyle bakmanızda fayda var. 50 bin liraya kazanırsanız 50 bin almış olursunuz. 60 bine satarsanız 10 bin lira kar etmiş olursunuz. O yüzden ekipman alırken bu mantıkta bakmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle de herhangi bir şey almak istiyorsanız alın. Çünkü oynak bir kura sahip bir ülkede yaşıyoruz. Ülkenin gerçekleri bu şekilde. Bunu artık bir yerde kabullenmemiz gerekiyor. Gerilla çekim, hızlı çekim, teknoloji çekimleri için şu gördüğünüz setup bir hayli fazlasıyla size yetecektir. Dediğim gibi bu video Fujifilm X-T4'ün incelemesi değil. Ama inceleme istiyorsanız Donanım Haber'deki Enes'in çektiği videolar ve benim çektiğim videoların %90'ı bu cihazla çekilmiştir. Yani oradan kerperiz alabilirsiniz. Gayet güzel bir cihaz, gayet beğendiğim bir cihaz. Ve ben Sony kameralar, Blackmagic kameralar, yeri geldiğinde hadi Red'den ufak esintiler yaşamış biri olarak, ya bu cihaz size para kazandıracak bir cihaz. Bu cihazı sevdim, arayüzüne alışamadım dediğim gibi. Ama bu tuşları itibariyle hızlı tepki vermeye de hazır bir cihaz. Onu da anlayabiliyorum. Sadece refleksel olarak alışamadım. Bu cihazı alırsanız mutlu olacağınızı düşünüyorum. Dediğim gibi bu bir teknik inceleme videosu değil. Ha, isterseniz teknik bir analiz istiyoruz. İnciğine cincine kadar açıkçası inceleyebilecek gerekli bilgilere de sahibim ama karar sizin. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize sağlıkla bakın. Hoşça kalın.